Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Furkan, dilersen programımıza hemen başlarken iki tane yeni çıkmış kitap var. Birkaç cümleyle onlardan ben biraz söz etmek isterim. Daha sonra senin Ali İzzet Begoviç ile ilgili önemli bir hazırlığın var bu programa dair. Oraya geçmiş oluruz.
Hay hay Yusuf.
Pentagram Cinayetleri isimli Deniz Tural imzalı bir kitap çıktı Çınar Yayınları'ndan. 176 sayfa kitap Furkan. Bu kitabı şu anlamda ben önemsediğim için programa hemen girerken söz etmek istedim. Türkiye'de polisiye edebiyat diğer edebiyat türlerine nazaran daha az gelişmiş bir tür. Özellikle mesela İngiltere veya diyelim ki Almanya, Amerika bu konularda çok iyi. Yani peş peşe polisiye kitaplar, peş peşe bu tip edebi ürünler çıkıyor. Fakat Türkiye bu anlamda biraz zayıf. Bizde mesela hikayecilik çok iyidir. Hani roman kendi içinde iyidir. Şiir zaten hani köklü bir gelenek. Fakat polisiye türü çok gelişmiş değil. Bu kitap polisiye edebiyata önemli anlamda katkı sağlayan bir çalışma, bir roman. Deniz Tural tabii bu kitapta bir anlamda yazın sanatındaki ustalığını da gösteriyor. Kendisi bir tıp doktoru olmasına rağmen. Olaylar İstanbul'da geçiyor. Sahaf Zahit Sıtkı gibi ilginç bir karakter var. Ve çözülmesi gereken de tuhaf bir cinayet var diyelim ve daha fazla tüyo vermiş olmayalım. İkinci kitabımız Şafak Yazıları, Mahmut Erol Kılıç imzalı Sufi kitaptan çıktı. Kitabımız 320 sayfa. Mahmut Erol Kılıç son zamanlarda benim ilgiyle takip ettiğim yazarlardan biri. Yeni Şafak gazetesinde düzenli olarak yazıyor. Bu kitapta zaten hani kitabın içeriğinin önemli bir kısmı Yeni Şafak'taki yazılarından müteşekkil. Burada felsefe, metafizik, İslam tarihi gibi konulara yoğunlaşıyor ve zihin dünyamızda önemli kapıları aralamaya çalışıyor. 15 Temmuz'dan gençler arasındaki ahlaki çözülmeye, tasavvufi meselelerden Müslüman ülkelerdeki fikri sorunlara kadar geniş yelpazede konular üzerinde duruyor. Tefekkür gücünü de yeniden canlandırmayı hedefliyor. Böyle kısaca tanımlayabiliriz. Bu programımızı daha çok Ali İzzet Begoviç'e ayırmak istedik. Şimdi biraz onlardan dilersen bahsedelim Furkan. Hem eserlerinden hem de TRT'de yeni başlayan Aliye dizisinden. Söz sende.
Evet Yusuf, TRT'de güzel bir dizi bizleri selamladı. Aliye dizisi. Ahmet Tezcan'ın senaristliğini yapmış olduğu bir dizi.
6 bölüm sürecek galiba değil mi?
Evet.
Öyle haber aldım ben. Yani hani uzun uzun devam eden bir dizi değil, sadece 6 bölüm olarak tasarlamışlar.
Evet, TRT gerçekten çok güzel diziler çıkartmaya başladı. Diriliş'le bunu gördük. Abdülhamit'le, Payitaht'la devam etti. Şimdi Kutulu Amare var.
Evet.
Gerçekten o da benim takip ettiğim çok hoş bir dizi, çok güzel bir dizi.
Yani bunlar tarih şuuru vermesi açısından hakikaten önemli. Bir de tabii prodüksiyon anlamında da güçlü yapılar.
Yani prodüksiyon anlamında önceki yapımlardan çok daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Tarihi realiteyle de uygun bağdaşan noktaları olmak zorunda ama bir de senaryo kalitesi vardır Yusuf. Yani bu senaryo kalitesini yakalamak da çok kolay bir şey değil.
Tabii güçlü bir söz söylemeniz lazım. Diyaloglar iyi olmalı değil mi?
Tabii yani şu an bu dizilerde yaşanan her hadise tarihte yaşanmış değil. Bunlar senarize edilerek. Yani oraya bir mesaj konularak ve bu mesaj sizin ve o dönemin kodlarını yansıtacak şekilde yorumlamak. Ya bu senaryonun önemli noktalarıdır Yusuf. Yani bunlar tamamlanmazsa en güçlü konular çok basit bir hale indirgenmiş olur ki bu da gerçekten çok büyük bir tehlike. TRT son dönemlerdeki prodüksiyonlarıyla gerçekten önemli işlere imza atıyor. Aliye dizisi de bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Yusuf. Tabii Aliye'nin tekrardan gündeme gelmesi önemli.
De sevindirici bir gelişme. Çünkü Aliye İzzet Begoviç yani hem fikirleriyle hem tarihi tanıklığıyla yani 94-95 dönemindeki Bosna Savaşı ile çok kıymetli bir isim.
Kesinlikle yani Bosna
halkı. Türkçe'de de hani okuru çok ve takip edeni çok. Bir fikri anlamda da önemli bir yerde.
Şimdi tam o noktaya değineceğim Yusuf aslında. Yani Aliye İzzet Begoviç'i biz daha ziyade işte bilge kral şekliyle biliyoruz. Bir siyasi boyutuyla biliyoruz. İşte savaş döneminde orduya komuta etmesiyle biliyoruz. Ve halkına güç ve moral vermesiyle biliyoruz. Ve en zor dönemlerde bir toplum için, bir lider için en zor dönemlerden halkını çekip çıkardığını görüyoruz. Bunlar her bir adımı aslında Aliye'yi çok kıymetli kılan hususlar. Aliyan'ın siyasi boyutu, yani siyaset adamı olması. Orada bulunan Hırvatlara ve Sırplara karşı Müslüman toplumu, Boşnak toplumu müdafaa etmesi. Bunlar çok takdire şayan. Ama bir de Yusuf, Aliyan'ın entelektüel boyutu var. Bu doğrusunu isterseniz çok fazla gündeme gelmiyor. Bizim Aliye ile alakalı düşüncelerimiz, bilgilerimiz aslında daha ziyade çok romantik ve duygusal söylemler üzerine kurulmuş.
Evet. Belki içeriğini doldurmakta zorlanıyoruz.
Tabii içeriğini doldurmakta
zorlanıyoruz. Çünkü bu zahmetli bir şeydir, yani içeriğini doldurmak, üzerine okumalar yapmak, özel belki araştırma kurumları kurmak değil mi? Makaleler neşretmek, tezler yazmak belki. O meşakkatine katlanmıyoruz yani.
Yani ben mesela şunu duymuştum. Bizim bir Balkan kütüphanemiz yok denilmişti. Çok ilginç bir şeydir.
Balkan araştırmaları merkezimiz de yok.
Yok.
Maalesef yani, yok.
Yazık ki. Tabii birkaç yerde işte Balkar falan var.
Yeterli mi?
Tabii çok yeterli olduğunu söyleyemiyorum. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bir toplumu incelemek için, analiz edebilmek için o toplumun kılcallarına girmek gerekiyor. Yani o toplum nasıl hissediyor, nasıl düşünüyor bunu bilmek gerekiyor. Ve o toplumu domine eden fikri anlamda, ekonomik anlamda birçok sebepleri bir araya getirip külli anlamda düşünmek gerekiyor. Ki o bölgeyle ilgili, o bölge insanıyla ilgili total bir veri elde edelim, bir bakış açısı elde edelim. Aksi halde bütün bakış açılarının eksik kaldığını söylememiz gerekecek. Bizim Aliye'ye bakışımızda, senin de benim de yine Selim abinin, şu an kendisine de selam ediyoruz buradan, ortak bir değerimizdir aslında Balkanlar. Yaptığımız seyahat sonrası, evet, ve öncesinde içimizde var olan o duygu birikimini bir şekilde dile getirmeye çalışıyorduk birçok platformda. Ve Balkanlara yönelik okumalar yaptık, birçok insanla tanıştık ve o bölgeyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ve benim gördüğüm bir hadise var Yusuf. Balkan insanı gerçekten entelektüel bir duruşu var. Özellikle Bosna'nın ve Bosna'da da özellikle Saraybosna'nın. Saraybosna için saraylı derler Yusuf. Mesela diğer bölgelerde yaşayan Boşnaklar, Saraybosna'da yaşayan Boşnaklara daha entelektüel, daha nazik, daha kibar olmaları yönüyle biraz daha farklı bakarlar. Bu tıpkı aslında bizdeki İstanbul'a benzer. Yani Anadolu insanının İstanbul insanıyla olan farkı gibidir. İşte geçmişten bahsedecek olursak, yani Osmanlı döneminden bahsedecek olursak böyle bir ayrım yapmak mümkündür. Ve Ali İzzet Begoviç saraylı bir insandır. Yani Saraybosna'da yetişmiş, oranın ki o dönem yaşadığı dönemlerde Yugoslavya'nın en işte şey dönemleridir. Gençlik dönemlerini baz alacak olursak. Entelektüel merkezi Saraybosna'dır. 7 tane ülkeden müteşekkildir Yugoslavya. Ama bu 7 ülkenin entelektüel merkezi Saraybosna'dır. Böyle bir ortamda yetişmiş, birçok fikri tartışmalara katılmış. Özellikle o dönemde sol görüşlerin, komünizmin zaten resmi bir ideoloji olarak benimsendiği dönemler.
Yani o dönemde, şimdi tabii komünizmi kendi içinde yaşaması, hani solu kendi içinde yaşaması, o fikriyata nüfuz etmesi açısından kuşkusuz önemlidir.
Ve hesaplaşması yönüyle önemli. Çünkü mesela hiç komünizmi yaşamayan kimse ya da faşizm idaresi altında kalmayan kimse bunları yargılarken, eleştirirken farklı yargılar.
Doğru. Yani kalıplarla hareket
tabii
eder. Yani
orada,
kalıplardan dışarıya çıkamaz.
Orada bir hesaplaşmayı görüyoruz. Doğru. Çünkü kendisi de bunu ifade ediyor. Yani bir dönem
biz de mesela Türkiye'de diyelim ki 80 darbesini yaşamışız. Diyelim ki 28 Şubat dönemini yaşamışız, askeri vesayeti yaşamışız. Bunu bizzat içinde olduğumuz için daha iyi anlıyor, daha iyi aktarıyor ve bunların sonucunu daha iyi görebiliyoruz. Ama diyelim ki biz hiç komünizm görmedik, hiç faşizm görmedik. Bunu sadece işte kalıplarla veya sloganlarla anlayabiliyoruz.
Yani bunlar ideolojik birer veri şeklinde kitaplardan elde ediyoruz. Yani biz komünizme, faşizme yönelik bilgimiz buradan ve tarihi yaşanmışlıkları yine aynı şekilde belgeseller aracılığıyla veya kitaplar aracılığıyla
elde
ediyoruz.
Biz de tabii şu an belki neoliberalizm dönemindeyiz. O yüzden mesela kapitalizmi her yönüyle belki anlama imkanına, en azından tırnak içinde imkanına sahibiz bugün.
Çünkü soluyoruz yani. O atmosferi soluyoruz Yusuf. Çok doğru. Peki kitaba gelelim dilersen. Şu an elimde İslam Deklarasyonu var ve İslami, evet, yeniden doğuşun sorunları Ali İzzet Begoviç'in.
Bu İslam Deklarasyonu Ali İzzet Begoviç'in en önemli kitaplarından biri değil mi Furkan?
Evet, yani bu aslında farklı yazılarından müteşekkil bir eser.
Evet.
Ama o dönemde, yani işte komünist idare altında Yine işte tabii yargılamalara falan maruz kalıyor bu kitap sonrasında. Yine dizide de buna atıflar var Yusuf. Hı hı. Aslında beraber okumakta yarar olduğu kanaatim.
Yani evet, mesela bu diyelim ki Aliya külliyatına daha önce hiç girmemiş birisi, hazır TRT'de de dizisi başlamışken bunu fırsat bilip ikisini peş peşe götürebilir. Bu da böyle bir
tamamlayıcı olabilir.
Evet evet, hem görsellik hem metin müthiş bir tamamlayıcılık sunabilir.
Tabii Yusuf, bu İslam deklarasyonunu bizim için kıymetli kılan husus, İslam'ın doğuş sürecinden günümüze kadar olan o süreci aslında bir şekliyle fotoğraf, yani bir panoramik şekliyle gözümüzün önüne koymasıdır. Yani inceleme fırsatı sunmasıdır. Burada ilginç sorular sormaktadır. Ve bir Müslümanın takılması gereken tavırla ilgili ipuçları vermektedir Yusuf. Mesela çok ilginçtir. Peygamber Efendimiz 571 yılında dünyaya geldi. 40 yaşında peygamberliği aldı. İşte ortalama 23 sene içerisinde tebliğini tamamladı ve Dar-ı Beka'yı irtihal eyledi. Bunu biliyoruz. Peygamberimizin vefatıyla birlikte Yusuf, 4 halife dönemi var. Ve 4 halife dönemiyle birlikte fetihler çok hızlı bir şekilde artıyor. Hem Afrika'da hem Anadolu'ya doğru çıkan işte Kafkasları da işine,
evet,
alacak şekilde.
Yani o Arabistan Yarımadası'nı bir merkez kabul edip bütün her yerine, yani kuzey, tabii, batı, doğu, her yönüne, Çin'e de mesela.
Ve işte onu diyeceğim tam. Ve Çin'e gidiyor. Ki Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde Hazreti Ömer, tabii o zaman Ömer şeklinde geçiyor. Yani Hazretisi yok. Müslüman olmadığı dönemlerde çocuğun diri diri gömen bir insandan İslam'ı dalga dalga yayan bir Müslümanı, tabii Müslümana,
doğru, halifeye
dönüştürüyor. Yani İslam'ın dönüştürücü gücünden bahsediyor öncelikle. Ve şu mesajı veriyor. İslam dönüştürücü bir güce sahip. İslam dönüştürüyor ama sen bu işin neresindesin? Bu çok önemli, yakaladığı çok önemli bir nokta. Gerçekten böyle insanı biraz sarsan bir tarafı var. Hatta kitapta şöyle bir ifade var Yusuf. Peygamberimizden 140 sene sonra, yani vefatından 140 sene sonra içerisinde İslam'ın yayılış kodları, yani yayılış biçimi batıya doğru Pirenelerde son buluyor. Yani Fransa'nın güneyine kadar yayılıyor. İslam orduları oraya kadar gidiyor. Doğuda da Çin Seddi'ne kadar gidiyor. Bu muazzam bir şey yani. Dünyayı bir anda kucaklayacak bir maddi iktidardan bahsediyoruz. Ve 140 sene çok büyük bir zaman dilimi değil. İslam böyle bir bereketin dini aslında. Peki o dönemden çeşitli şeyleri bu şekilde ifade etmiş olduk. Yine ilginç tartışmalar var Yusuf.
Evet,
İslam'ın çağdaşlıkla ilgili.
Biraz onlara da girelim.
İlginç tartışmalar var. Mesela Müslüman ve İsrail ismiyle bir başlık var. Az önce de bahsettiğin şey çok haklıydı. Yani bir Saraybosna'yı Kudüs'ten ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla Bosna'da yaşayan bir insanın Kudüs'le ilgili bir derdinin olması,
doğru,
mümkün. Ve özellikle İsrail'i belediyelerin şu an Saraybosna ile kardeş belediye olduğunu da hatırlatmakta yarar var Yusuf.
Bu tabi yazılar, mesela bir tanesini Eylül 1969 olarak,
evet,
görüyorum.
Evet.
Farklı zamanlarda yazılmış.
Farklı zamanlarda yazılmış. 71'de yazılan yazıları var Yusuf. Çağdaşlıkla alakalı yazmış olduğu yazı, 71 senesinde yazmış olduğu yazı.
Üslubunu nasıl buldun
Müslüman
peki?
Müslüman ve İsrail yazısı da 70 senesinde. Üslubu Yusuf gayet hoş. Çevirisinin ben gayet iyi olduğunu,
evet,
düşünüyorum.
Ben de oraya gelecektim. Yani evet. Türkiye'de Aliye çevirileri çok başarılı. Alev Erkilet mesela onun mütercimlerinden biridir. Bu kitabını kim çevirmiş?
Evet, Rahman Ademi. Hı hı. Yine kendisi de zannediyorum Balkan kökenli bir kimse. Yayın yönetmeni Feridun Terzioğlu. Bu Fide Yayınları'ndan çıkan bir kitap Yusuf. Şu an bulunamayabilir.
Şu an Küre Klasik'ten
ama
çıkıyor.
Ama Küre Klasik'ten çıkıyor. Evet, onu biliyorum. Bu arada Klasik Yayınları'ndan çıkan Doğu Batı Arasında İslam, yine çok güzel bir çevirisi var. Üç kişinin üzerinde yoğunlaştığı bir eser.
Tarihe tanıklığım var.
Tarihe tanıklığım var. Yani birçok eseri aslında çıktı. Yine geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz sene kaybettiğimiz bir ustanın da o işte bir katkısı var. Hamit abinin hocası olan Yeni Şafak'ta.
Evet.
Evet. Bunlar da ek olarak sunmuş olalım. Dilersen kısaca içindekilerden bahsedeyim.
Hı hı. Akif Emre'den bahsediyorsun değil mi?
Akif Emre'den tabii ki. İçindekilerden bahsedeyim kısaca. İslami yeniden doğuşun sorunları. İslami yeniden doğuşun sorunları içerisinde bir takım yazılar var. Müslümanlar neden geri kaldı?
Tabii bu tarihi tartışmalar bu aslında, değil
tabii,
mi?
Tabii.
Yani bunları da değerlendiriyor
tabii,
bir entelektüel bakış
bir
açısıyla.
Entelektüel bakış açısıyla bunları değerlendiriyor. Mesela bu başlıklar altında, ya yani bu ana başlık altındaki başlıklardan bir kısmına değinebiliriz. Kur'an nasıl okumalı diyor. Kur'an ve İslam şartları diyor. Burada ilginç bir ifade vardır. İslam'ın 5 tane şartı vardır hepimizin bildiği. İşte bu şartlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar İslam'ın şartlarıdır. Ali İzzet Begoviç buna bir 6. şartı ekliyor. Mücadele etmektir diyor. İslam'ın 6. şartı mücadele etmektir diyor. Tabi bizler bunu ilmihal kitapları içerisinde göremiyoruz ama ara satırlarda görüyoruz. Çünkü namaz kılmaktan tutun, oruç tutmak, hacca gitmek.
Her biri
ibadette aslında bu mücadele ruhunu görüyoruz.
Doğru.
Ya bir mücadele var. Ali İzzet Begoviç bunu ayrıyeten zikretmesindeki neden, o dönem atalete düşmüş olan Müslümanlar, yani Balkan Müslümanlarını bir şekilde canlandırmak.
Tabii arzusunda. Sözü sadece Balkan Müslümanlara değil aslında.
Müslümanlar bir gerileme döneminde baskı altındalar, zulüm altındalar.
Ve bunun... Peki yeri gelmişken şeyi sorayım Furkan. Şimdi sen eserlerinde mesela Aliye'nin bir Balkan ya da Bosna milliyetçiliği yaptığına rastladın mı diyelim ki? Yani bir ümmetçi bir bakış açısına mı sahip? Yoksa bir hani daha dar çerçevede bir milliyetçi bakış açısına mı?
Aslında Ali İzzet Begoviç bir milliyetçi değil. Daha ziyade ümmetçi bir kimse. Yani tüm dünya Müslümanlarını beraber aynı potada gören ve onları bu şekilde değerlendiren
tabii
bir kimse.
Üsküdarlı bir hanımefendinin torunu olması.
Tabii.
Diyelim ki İstanbul'da bağının kuvvetli olması. İşte rahmetli Necmettin Erbakan'la da mesela bir dostunun olması. Diğer ülkelere önemli seyahatlerinin olması. O ülkelerden işte Bosna'ya gelenlerin olması falan. Onları bir tabii ister istemez ümmetçi çizgiye dahil etmiştir.
Tabii Yusuf. Aslında bunun da bence çok iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Çünkü Balkanlar'da milliyetçilik denilen hadise aslında inançtan bağımsız bir şey değil. Bazen orada yapılmayan bir milliyetçiliğin de eleştirilebilmesi gerekiyor.
Burayı biraz açalım.
Burayı biraz açmak gerekiyor. Yanlış da anlaşılmasın. Yani bir kavmiyetçi damarın güçlenmesi şeklinde değil de bir kimlik olarak ben buradayım diyebilmek açısından bir şeylerin hissettirilmesi gerektiği kanaatindeyim. En azından benim yapmış olduğum okuma bu şekilde. O da şundan dolayı. Orada Hırvat olmak Katolik olmakla eşdeğerdir. Sırp olmak Ortodoks olmakla. Boşnak ya da Türk olmak orada Müslüman olmakla eşdeğerdir. Ben orada Boşnağım dediğiniz zaman bunu güçlü bir şekilde ifade ettiğinizde bu bir ırkçılık ya da milliyetçi, kavmiyetçilik şeklinde değerlendirilmemesi gerekir. Ve belli milli tonların dile getirilmesi gerekir ki o karşıyla yani ötekiyle olan hassas çizgiler aradan kaybolmasın. Bir kimlik oluşturulabilsin.
Hay
dolayısıyla Ali İzzet Begoviç'in uluslararası arenada takınmış olduğu tavrı ben çok hani olumlu bulduğumu söylemek isterim ama yine Balkanlar özelinde yani benim en azından gördüğüm o milli tonlar birazcık daha öne çıkarılması iyi olacağı kanaatindeyim Yusuf. Yani iyi olurdu diye düşünüyorum.
Bütün dinleyicilerimize Aliya serisine sahip olmayı ve onları okumayı öneririz. Özellikle TRT'de Aliya dizisi başlamışken. Dilersen biraz dergiler bölümüne geçelim programımızda. İki tane ayrı bahsetmek istediğim dergi var. Ve dergilerden önce yine bir kısaca değinmek istediğim bir kitap var. Öne değineyim önce. Biz hani programımızda mümkün olduğunca hem yetişkin kitaplarına hem de çocuk kitaplarına değinmeye niyet ediyoruz. Böyle bir şey arzuluyoruz. Bu kitap bu programda özellikle bu Nar Yayınları'nın çalışmalarına dikkat çekmek isterim ben. Çocuk ve genç kitaplığında çok önemli çalışmalar yapıyor Nar Çocuk ve Nar Genç Yayınları. Bu benim elimdeki Bestami Yazgan'ın Hayat Yolunda Öğrencilerle Baş Başa isimli çalışması. Şimdi dinleyicilerimiz arasında diyelim ki ev hanımlarının veya babaların merak ettiği konulardan bir tanesi de Furkan. Yani çocuğum diyelim ki ilkokula gidiyor, ortaokula gidiyor, liseye gidiyor. Ona hangi kitapları okutmalıyım? Ne önerirsiniz? Veya hangi kitapların özellikle üzerinde durmalı? Bunlar soruluyor. Bana geçenlerde bir abimiz mesela lise 2'ye giden bir kızım var. Tarih bilincine sahip olmak için hangi kitapları okusun diye sordu mesela. Ben ona birkaç kitap önerdim. Ama bu yolculuk da dedim aslında tek başına çıkılan bir yolculuktur. Biraz onun kendi ilgisiyle, merak ettiği şeylerle çok ilişkilidir. Biraz öğrenciye de bırakmak lazım. Fakat bu Nar Çocuğun kitaplarını hakikaten ben bütün dinleyicilerimize öneririm, bir göz atmalarını tavsiye ederim. Bestami Yazgan da bu çocuk kitaplığı alanında hem Milli Eğitim'in tavsiye ettiği kitaplar hem de diğer çalışmaları bağlamında önemli. Bu kitabı öğrencilerle baş başa çalışması İlknur Salman tarafından resimlenmiş. Kitabımız çok hacimli değil, 140 sayfa ve zaten belki 3'te 2'si resimlerden oluşuyor. Mesela aklınızla 1000 yaşayın diye bir bölüm var. İşte burada alt başlıklar olarak fikir fidanları, saf gönüllüler, akıllı çocuklar gibi alt başlıklar var. Ve hani Bestami Yazgan'ın belki daha önce kitaplarını rastlayan dinleyicilerimiz bilirler. Çok naif, tatlı bir üslubu vardır. Bu kitap da çocuklarımız için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hayal Perdesi isimli bir sinema dergisi var Furkan. 2 ayda bir çıkıyor. Bilim Sanat Vakfı yayınları tarafından. Benim elimdeki 62. sayısı Ocak-Şubat 2018 sayısı. Bunun genel yayın yönetmeni Celal Civan, editörü Aybala Hilal Yüksel. Sinema alanında Türkiye'de çok fazla yayını yok. O yüzden Hayal Perdesi önemli bir konumda. Çünkü hani film okumaları, film eleştirileri, işte bunlarla ilgili röportajlar, dosya çalışmaları hakikaten entelektüel gelişim için önemli. Bu Hayal Perdesi de bu boşluğu doldurmaya talip diyelim. Bu sayısında Murat Pay belgesel odası yazısıyla, Ümit Ünal söyleşi sayfasıyla bizi selamlıyor. Vizyon bölümünde mesela bu yeni bir film var şu an Furkan, bazı salonlarda gösterilen. Sen de belki haberdarsındır. Tamamıyla yağlı boya çalışmalarının, böyle mesela resimlerin diyelim ki 3000 ayrı resim var. Bunların birleştirilmesinden oluşan bir film yaptılar. Loving Vincent filmin ismi. Burada bu filme dair bir tabii okuma çalışması var. Çok da fazla ödül aldı bu.
Bu yani dünyaca Vincent'ı sevmek herhalde. Evet, Van Gogh'la alakalı.
Van Gogh'la alakalı, çok doğru. Yani binlerce farklı sulu boya çalışması bir sinema marifetiyle diyelim ki hareketlendiriliyor. Ve hani ilk defa da böyle bir şey deneniyor. O yüzden çok kıymetli bir çalışma olarak görülüyor. Bu filme dair mesela bir eleştiri yazısı var. Ve diyelim ki yine devam eden sayfalarda Şener Şen'in yeni filmi vardı biliyorsun. Av mevsiminden sonra çıkan. O Yavuz Turgul'un yönetmenliğindeki film. Ona dair mesela Şener Şen Poker Surat isimli bir yazı var Remzi Şimşek'in. Tekin Size Dönüş başlıklı bir yazı var Sadık Yemli'nin. Ve bu şekilde devam eden hem dosya çalışmalarıyla hem söyleşileriyle dolu dolu bir sayı olmuş Hayal Perdesi'nin 62. sayısı. Diğer bahsetmek istediğim dergi Post Öykü dergisi. Onun da Ocak-Şubat 2018 sayısı var şu an elimde. Post Öykü geçen sayısı itibariyle Yeni Şafak grubuna dahil oldu Furkan. Daha önce bağımsız bir yayındı. Şu an Yeni Şafak grubu bünyesinde çıkıyor. 20. sayısı oldu.
Herhangi bir değişiklik oldu mu Yusuf?
Olmuş. Yani hem kağıdı açısından hem de muhteva açısından çok radikal değişiklikler diyemem ama kısmi değişiklikler var göze çarpan. Daha iyi olmuş diyebilirim. Aykut Ertuğrul'un yayın yönetmenliğinde çıkıyor. Arda Arel ve Remzi Şimşek derginin editörlerinden. Post Öykü dergisi tabi isminden anlaşılacağı üzere daha çok öykü meselesi üzerine duran ama mesela post kitap ayrı bir bölümü var derginin içerisinde, kitap tahlillerine yer verilen o da var. Deneme türünde eserler de var ama daha çok meselesi aslında öykü, hikaye bunun üzerinde duruyor. Post Öykü bu sayısında peki kimler var? Güray Süngü var. Yani Güray Süngü artık Post Öykü'nün başyazarı gibi. İlk onun yazısıyla açılıyor dergi çoğu sefer. Tek Dilek Hakkı başlıklı yazısı. Tek Bir Üfleyiş Nursena Yıldız'ın. Üç Kısa Öykü Ertuğrul Emin Akgün'ün başlıklı yazıları. Erkek Kardeş bu bir çeviri. Öykücükler o da bir çeviri. Ve mesela Kim Var İmiş Biz Burada Yok İken diye bir dosya var. Bu dosyada da Aykut Ertuğrul'un yönetmenliğinde şöyle bir şey yapılmış ilginç bir şekilde Furkan. Açıklamasında deniliyor ki bizimle aynı kuşaktaki şair ve hikayecilere şunu sorduk. Sizi hani bir anlamda bu noktaya getiren unsurlar nedir? Yani bu öykücülüğünüzü, kaleminizi, sizi yetiştiren. Bu bazen işte bir şarkı olabiliyor. Bazen bir film olabiliyor. Bazen bir Mustafa Kutlu olabiliyor, Sait Faik olabiliyor. nedir yani? Bunu açıklar mısınız diye sormuşlar. Mustafa Akar bunu yanıtlamış. Kendisinin mesela bu kalemini kuvvetlendiren unsurları söylemiş. Furkan Çalışkan, Güray Süngü yine bu dosyaya katkıda bulunmuşlar. Güzel, böyle tatlı bir çalışma olmuş. Umarız devamı gelir. Necip Tosun'la da bu sayıda bir söyleşi var. Posta Öykü dergisi de zengin bir içerik sunuyor. Ve okudukça programının böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı Furkan?
Yok Yusuf, gayet güzel bir şekilde ifade ettin. Bizim de programımızın ben iyi olduğu kanaatindeyim. Güzel geçti.
Artık takdir dinleyicilerin diyelim.
Evet.
Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun.